Yorumunu yapmakta olduğumuz Yaratılış kitabının 18. bölümüne geldik bu programımızda. Belki de kutsal kitabın yeni antlaşma kesimine gelinceye kadar bu bölümün neden kutsal kitaba yazıldığını merak edip duracağız. Hem bu bölüm hem de onu izleyen 19. bölüm sanki olaylardan ayrı şeyleri içeriyormuş gibi gözükebilir. 18. bölüm İbrahim'e verilen vaatleri pekiştirirken aynı zamanda Sodom ve Gomorra kentlerinin nasıl yok edildiğini anlatır. 18. bölüm oldukça uzundur. Bu bölümde Rab İbrahim'e bazı olayların yer alacağını açıklar. Birincisi, Sara'nın hamile kalıp İshak'ı doğuracağını önceden bildirir. İkincisi ise Sodom ile Gomorra kentlerinin yargı altına girip yok edileceğini açıklar. Bir açıdan bu iki bölümde imanlı yaşamının iki türünü görebiliriz. İbrahim'in Mamre meşeliğinde Rab ile konuşması, ondan isteklerde bulunması, imanlı hayatının bereketli ve verimli şekilde yaşandığını yansıtır. 19. bölümde ise imanlı hayatının karanlık ve kötülük içerisinde verimsiz bir şekilde sürdürüldüğünü dile getirir. İbrahim'in kardeşi oğlu Lut, yanlış bir seçim yapıp Sodom kentinde yaşamaya karar vermişti. Şimdi ise bu kent ve içinde bulunan bütün insanlar yok edileceklerdir. Lut, kutsal yazılara göre doğru bir kişiydi ama kötü bir toplum içinde yaşamayı tercih ediyordu. Daha sonra göreceğimiz gibi Lut ve ailesi sadece kötü insanlar arasında yaşamakla yetinmeyip onların hayat tarzlarıyla da etkilenmişti. İmanlılar olarak ya bereketli ve verimli bir hayat sürdürebiliriz ya da dünyanın gidişatına uyup bereketsiz ve verimsiz bir imanlı yaşamı yaşayabiliriz. Yaşam tarzımız değerli dostum bize bağlıdır. Bir kişi İsa Mesih'e iman ettiği zaman onun günahları bağışlanır ve Tanrı katında doğru sayılır ama bu ancak yeni yaşamın sadece başlangıcıdır. Rab kutsal ruhuyla bizi günden güne kutsallaştırıp Mesih İsa'nın benzerliğine dönüştürmek ister. Bu değişim bir aşamaya kadar bize bağlıdır. Bazı imanlılar var ki kutsal ruhun yönlendirmesiyle hayatları gerçekten Mesih'in benzerliğine değişir. Yine bazı imanlılar var ki hayat tarzları iman etmeyen kişilerden farksızdır. Bilmiyorum. Bunu ancak Rabbin kendisi bilir ama bu gibi kişiler ya iman etmemişler ya da Pavlos'un Korintos'taki imanlara yazdığı gibi ateşten geçermişçesine kurtulacaklardır. Yani Rabbin yanına vardıkları zaman kurtuluşlarından başka hiçbir ödülleri olmayacaktır. İbrahim günün sıcak saatlerinde Mamre meşeliğindeki çadırının önünde otururken Rab kendisine göründü diyor Yaratılış 18. 1. ayette. Önceki bölümlerden de bildiğimiz gibi İbrahim hala Mamre meşeliğinde yaşamakta. Şimdi oldukça yaşlanmış Rabbin vaadinin gerçekleşmesini bekliyor. İbrahim karşısında üç adamın durduğunu gördü. Onları görür görmez karşılamaya koştu. Yere kapanarak birine "Ey efendim, eğer gözünde lütuf bulduysam lütfen kulunun yanından ayrılma" dedi. "Biraz su getireyim, ayaklarınızı yıkayın. Şu ağacın altında dinlenin." Yaratılış 18. bölüm 2-4 ayetler arası. Burada İbrahim'in çok konuksever ve cömert biri olduğunu görüyoruz. Ayakların yıkanması o zamanın adetlerinden biriydi. Günümüzde bile yurdumuzun doğusunda bu adet hala uygulanmaktadır. "Madem kulunuza konuk geldiniz, bırakın size yiyecek bir şeyler getireyim. Biraz dinlendikten sonra yolunuza devam edersiniz." Adamlar, "Peki, dediğin gibi olsun" dediler. İbrahim hemen çadıra, Sara'nın yanına gitti. Ona, "Hemen 3 ölçek ince un al, yoğurup pide yap" dedi. Ardından sığırlara koştu. Körpe ve besili bir buzağıyı seçip uşağına verdi. Uşak buzağıyı hemen hazırladı. İbrahim hazırlanan buzağıyı yoğurt ve sütle birlikte götürüp konuklarının önüne koydu. Onlar yerken O da yanlarında ağacın altında bekledi. Yaratılış 18, 5-8 ayetler arası. Bir devletin başbakanı gelmiş gibi ağırlıyor İbrahim bu insanları. Bundan daha üstün bir ağırlama düşünebilir misiniz? Bir devletin başbakanı gelmiş gibi ağırlıyor İbrahim bu insanları. İbrahim onlara bir ziyafet veriyor. 3 ölçek un aslında 16 kilogram ağırlığındadır. Herhalde siz de tahmin edebilirsiniz. 3 kişi için 16 kilo un fazla gelir ama İbrahim konuklarının kimliği karşısında tümüyle şaşırmış, ne yapacağını bilmez duruma gelmiş olmalıydı. Körpe ve besili bir buzağıyı da onlar için kesip hazırlatması konuklarına ne kadar önem verdiğini gösterir. Kısacası diyebiliriz ki İbrahim krallara yaraşır bir sofrayı 3 konuğunun önüne sermişti. Gerçekten de ağırlamakta olduğu kişi kralların kralı, Rablerin Rabbiydi. İbranilere yazılan mektupta diyor ki bazıları haberleri olmadan melekleri ağırladılar. Bence İbrahim peygamber kimi ağırladığını tam olarak bilmese de büyük bir olasılıkla tahmin etmişti. 3 kişiden ikisi melek, biri de Rab İsa'ydı. Konuklar karın sara nerede diye sordular. İbrahim çadırda diye yanıt verdi diyor Yaratılış 18:9'da. Yurdumuzun doğusundaki bazı kasabalarda ve köylerde eve yabancı erkek geldi mi kadınlar görünmez şekilde konuğu ağırlamak için gereken hazırlıkları yaparlar. İbrahim'in zamanında durum böyle olmalıydı. İlginç olan konuklar Sara'nın adını biliyorlar. Çünkü bir önceki bölümde onun adını değiştiren Rab şimdi İbrahim'in karşısındaydı. Rab, gelecek yıl bu zaman kesinlikle yanına döneceğim dedi. O zaman karın Sara'nın bir oğlu olacak. Sara, Rabbin arkasında çadırın girişinde durmuş dinliyordu. Bu 10. ayettir. İbrahim ile Sara konuklarının kimliğini bu ana dek anlamadılarsa da şimdi anlamış olmalıydılar. Herhalde Sara merak etmişti. İbrahim daha önce hiç görmediği 3 yabancıya bir şölen hazırlıyordu. Acaba bu insanlar kimdi? Niçin gelmişlerdi? Ne söylüyorlardı? Her kadın gibi Sara da merakını gidermek istemiş ve çadırın kapısında konuşulanlara kulak veriyordu. İbrahim ile Sara kocamışlardı. Yaşları hayli ileriydi. Sara adetten kesilmişti. İçin için gülerek bu yaştan sonra bu mutluluğu tadabilir miyim diye düşündü. Üstelik efendim de yaşlı. Yaratılış 18, 11-12 ayetler. Bir önceki bölümde İbrahim de gülmüştü. Ama onun gülüşü bir sevinç ve mutluluk gülüşüydü. Acaba Sara'nın gülüşü nasıl bir gülüştü? Sara adetten kesilmişti. Üstelik efendisi İbrahim de yaşlıydı. Yani Sara inanmazlık içerisinde güldü. Ama yine de bu kadının içinde bir umut ışığı yandığına eminim. Belki de Sara bu inanılamayacak bir şey ama keşke olsaydı gibi bir düşünceye kafasında yer verdi. Bu mutluluğu tadabilir miyim diye düşünmesi içindeki umut ışığının bir yansımasıydı. Yaratılış 18-13-15 ayetlerde şöyle diyor: Rab İbrahim'e sordu, Sara niçin bu yaştan sonra gerçekten çocuk sahibi mi olacağım diyerek güldü. Rab için olanaksız bir şey var mı? Belirlenen vakitte gelecek yıl bu zaman yanına döndüğümde Sara'nın bir oğlu olacak. Sara korktu, gülmedim diyerek yalan söyledi. Rab hayır güldün dedi. Değerli dinleyicilerimiz, insanın düşüncelerini bilen ancak Rab'dir. Sara'nın yüreğinden geçenleri biliyordu. Hatta Sara'nın onları çadırın dışında dinlediğini de biliyordu. Rab hem Sara'nın orada olduğunu biliyordu hem de Sara'nın yüreğinden geçen düşünceleri. Sara bunu öğrenince korktu ama herhalde belki bu adamlar benim yüreğimden geçeni tahmin ettiler diye düşünüp inkar etmeye girişti. Aslında neden inkar etmeye kalkıştığını anlayamadım. Korku insana bilmediği, beklemediği şeyleri yaptırır. Sara korkmuştu çünkü bu insanların sıradan kişiler olmadığını birden anlayıvermişti. Sara'nın korkusu da doğaüstü varlıkların huzurunda duyulması gereken saygı ile karışık bir korkuydu. Adamlar oradan ayrılırken Sodom'a doğru baktılar. İbrahim de onları yolcu etmek için yanlarında yürüyordu. Unutmamalıyız ki İbrahim bir evde değil çadırlarda yaşıyordu. konuklarını uğurlamak için sokak kapısına kadar onlarla birlikte gitmesi imkansızdı. Ne yaptı? Kısa bir mesafeyi onlarla birlikte yürüdü ve İbrahim'in bulunduğu yer bir tepe başı olduğu için oradan Sodom kenti görülebilirdi. Doğuda yaşamış olanlarımız bunu kaç defa tecrübe etmişizdir. Özellikle atmosferin temiz olduğu yerlerde insan yüksek bir yerden baktığı zaman kilometrelerce uzaktaki dağları, evleri net bir şekilde görebilir. Adamlar oradan ayrılırken Sodom'a doğru baktılar. O anda Sodom kentinin başına gelecek olaylar İbrahim'in aklının ucundan bile geçmiyordu. Kötü bir yer olduğunu biliyordu. Ve bir gün yargı geleceğini de tahmin etmiş olmalıydı ama Rab ona açıklamamış olsaydı hiçbir şeyi sezinlemeyecekti. Ama Rab İbrahim'i eğitiyordu. Rab yapacağım şeyi İbrahim'den mi gizleyeceğim dedi diyor 17. ayette. Rab Sodom ve Gomorra kentlerini yok etmeye karar vermişti. Çünkü bu kentlerdeki insanların kötülükleri belli bir aşamaya gelmişti. Yani bıçak kemiğe dayanmıştı. Bir başka gerçek daha vardı. Sodom kentinde İbrahim'in kardeşi oğlu Lut ailesiyle birlikte yaşıyordu. Rab İbrahim'e bazı ruhsal dersler vermek niyetindeydi. Neden? Rabbin gerçekleri İbrahim'e açıklamak isteyişinin gerekçesi yine Rabbin şu sözünden anlaşılabilir. Kuşkusuz İbrahim'den büyük ve güçlü bir ulus türüyecek, yeryüzündeki bütün uluslar onun aracılığıyla kutsanacak. Yaratılış 18, ayet 18. İbrahim sıradan bir kişi değildi. Özel bir amaç için seçilmişti. Onun soyundan değerli dostum büyük bir ulus türüyecek ve bu ulus Tanrı'nın seçtiği özel halk olarak Rabbin adaletini, doğruluğunu, sevgisini, merhametini ve tüm öbür tanrısal öz niteliklerini sergileyecektir. Böyle bir ulusun babası olmak aynı zamanda özel bir sorumluluk gerektirir. Bu sorumluluk Rabbin yargısını anlamak ve insanları bu yargı konusunda uyarma, Rabbin merhametini anlamak ve bu merhametin ne zaman geri çekildiğini anlayıp bu gerçeği başkalarına bildirme sorumluluğuydu. Bir de duada başkaları için şefaat etmenin önemini İbrahim'e öğretecektir. Tüm bunların yanı sıra İbrahim'in verilen vaatlere sahip olabilmesi için bu tecrübeden geçmesi gerekiyordu. Rab bunu şöyle açıkladı 19. ayette. İbrahim'i doğru ve adil olanı yaparak yolumda yürümeyi oğullarına ve soyuna buyursun diye seçtim. Öyle ki ona verdiğim sözü yerine getireyim. İbrahim adil ve doğru olanı yapmayı öğrenecek ve bunu çocuklarına öğretecekti. İman hayatı değerli dostum hazır helva değildir. Kurtuluşumuz tümüyle Rab tarafından başarıldı ama iman hayatı diri ve günden güne değişen, ilerlemesi gereken ibret dersleriyle dolu bir hayattır. Az sonra İbrahim ile Rab arasında yer alacak olan konuşmada İbrahim belki de hayatının en önemli dersini öğrenecektir. Bunun yanı sıra Rab gelecek olayları İbrahim'den gizlemek istemiyordu. Çünkü İbrahim'in Tanrı hakkında yersiz ve yanlış düşüncelere sahip olmasını istemiyordu. Rab iyidir ve iyi olduğunu bilmemizi ister. Sonra Rab İbrahim'e Sodom ve Gomorra büyük suçlama altında dedi. Günahları çok ağır, onun için inip bakacağım. Duyduğum suçlamalar doğru mu değil mi göreceğim. Yapıp yapmadıklarını anlayacağım diyor Yaratılış 18, 20 ve 21. ayetler. Bazen Rab insan düşünceleriyle insana konuştuğu zaman onu yanlış anlayabiliriz. Rab Sodom ve Gomorra kentlerine inip bakacağım, araştıracağım, gerçekten günahları bu kadar büyük mü diye konuşurken sanki Rab her şeyi bilmiyormuş gibi geliyor bize. Elbette Rab her şeyi bilir. Onun gökten inip de durumu araştırmasına gerek yoktur. Bunu yapmasındaki amaç olayların kutsal kitaba kendi sözüne yazılmasıyla biz insanlara bu konuda bilgi aktarılmasıdır. Bir sonraki bölümde iki meleğin Sodom kentine girince onlara neler olacağını göreceğiz. İnsanın iğrençliği tüm çıplaklığıyla sergilenecektir. Rab aslında Sodom ve Gomorra halkının ne kadar sefil duruma düştüğünü biliyordu. Ancak İbrahim'e ve onun soyuna bu konuda dersler verip bu derslerin kutsal yazılar aracılığıyla bizlere kadar aktarılmasını sağlayacaktır. İbrahim bu noktada Sodom ve Gomorra kentlerinin yok edileceğini anlamış olmalıydı. Yalnız bunu değil, aynı zamanda kentlerin neden yok edileceğini de anlamıştı. Rab bunu ona açıklamasaydı belki de İbrahim'in Rab hakkındaki düşünceleri çarpıtılmış olurdu. İbrahim'in birçok yanlış düşünceleri vardı. Rab bunları düzeltecektir. Örneğin Sodom ve Gomorra kentlerinde kaç tane doğru kişi olduğunu bilmiyordu. Daha sonra Rab'den bunu öğrenecektir. Rab bize her zaman her şeyi bildirmez. Ancak yoldan sapmayalım diye gereken bilgiyi verir. İbrahim'e de gereken bilgiyi verecektir. Adamlar oradan ayrılıp Sodom'a doğru gittiler ama İbrahim Rabbin huzurunda kaldı diyor Yaratılış 18 ayet 22'de. Rabbin huzuru nerede ya da kimdir? Rabbin huzuru, bu değerli dostum, Rab'le olan kişisel bir ilişkiden kaynaklanan bir huzurdur. Günahları bağışlanan bir kimse Rabbin huzurunda durabilir. İsa Mesih, ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin ben sizleri dinlendiririm dediği zaman, aslında bu rahatı, bu huzuru veriyor. İsa Mesih de günahları bağışlanan bu huzura, bu esenliğe kavuşur. Evet, İbrahim Rabbin huzurunda kaldı. Ne güzel. İbrahim Rabbin huzurunda kaldı. 19.1'de iki melek akşamleyin Sodom'a vardılar diyor. Yani İbrahim'i ziyarete gelen üç kişiden ikisi melek idi, öbürü de İsa Mesih'ti. İki melek oradan ayrılıp Sodom'a doğru giderken İbrahim Rabbin huzurunda kaldı. Üçüncü şahıs orada kalıp İbrahim ile ilginç bir söyleşi yaptı. İbrahim Rab'be yaklaşarak haklıyı da haksızla birlikte mi yok edeceksin diye sordu. Yaratılış 18-23. Şimdi Rabbin huzurunda İbrahim'in aklına gelen ilk şey kardeşi oğlu Lut oldu. Bir kent yakın bir zamanda yok edilecekse ve benim o kentte yakın bir akrabam varsa tabi olarak hemen onu düşüneceğim. Bir kez yine Lut'un başı belaya girmiş ve İbrahim onu kurtarmıştı. Şimdi Lut yine tehlike içerisindeydi. İbrahim Rab'den onu esirgemesini isteyecektir. İbrahim Lut'un doğru bir kişi olduğuna inanıyordu. Bu nedenle Rab'be yaklaşmaya cesareti vardı. Ama aynı zamanda İbrahim Sodom kentinde başka doğru kişilerin de bulunduğunu sanıyordu. Haklıyı da haksızla birlikte mi yok edeceksin diye sorarken belki de küstahça davrandığını sanabiliriz. Rab kimin haklı ve kimin haksız olduğunu bilmiyor muydu? İbrahim bunu bir türlü anlayamadı. Rab neden haklıyı haksız ile birlikte yok edecekti? Usulca Rabbin fikrini öğrenmeye girişti ve ilk sorusunu sordu. Kentte 50 doğru kişi var diyelim. Orayı gerçekten yok edecek misin? İçindeki 50 doğru kişinin hatırı için kenti bağışlamayacak mısın? 24. ayet. Sodom kentinde ne kadar doğru kişi bulunduğunu bilmiyordu İbrahim. Bilseydi doğrudan bu kişilerin kurtulması için dua ederdi. Önce 50 kişiden başlıyor. Öyle anlaşılıyor ki İbrahim kentte Lut'tan başka doğru kişinin olmadığını bilmiyordu. Yoksa neden 50 kişiyle başlasın ki? İbrahim belki de Rab tek bir doğru kişi uğruna tüm kenti yok etmekten vazgeçmezdi diye düşündü. İbrahim'in gerçekten ne düşündüğünü bilmiyoruz ama bu iyi yürekli adam şu anda başkalarının kurtuluşu için Rab'be yalvaracaktır. Senden uzak olsun bu diyor ya Rab. Haklıyı haksızı aynı kefeye koyarak haksızın yanında haklıyı da öldürmek senden uzak olsun. Bütün dünyayı yargılayan adil olmalı. Yaratılış 18 ayet 25. İbrahim Rabbin dünyayı yargılayacak kişi olduğunu ve bu kişinin doğru yargılayabilmesi için adil olması gerektiğini biliyor. Kutsal kitaba göre tüm dünyayı yargılayacak olan kişi adildir. Ve onun adlarından biri Adil Tanrı'dır. Bazen bize de soru sorarlar. Tek yol İsa ise, İsa'dan başka bir yol yok ise, o zaman İsa'yı hiç duymayanlara ne olacak? Değerli dostum, bunu bilmiyorum ama bildiğim bir şey vardır. Rab adildir ve her zaman adil yargılar. Bazen Rab neden masum insanların acı çekmesine, katledilmesine izin veriyor diye düşünüyoruz. Biz her şeyin nedenini bilmiyoruz. Masum insanlar acı çektiğini biliyoruz ama onlar acı çekiyor diye Tanrı'yı adaletsizlikle suçlayamayız. Bizim bilgimiz kısıtlıdır. Rab ise her şeyi bilir. Bildiğimiz gerçekler kutsal yazılarda belirtilmiştir. Rabbin adil olmadığını düşünüyorsak sorun Rab'de değil, bizim düşüncelerimizdedir. Dünyayı yargılayacak olan Rab adildir. Onun yaptığı her şey doğrudur. İbrahim adil bir Tanrı'nın adaletine dayanarak dilekte bulundu. Rab şöyle yanıt verdi. Eğer Sodom'da 50 doğru kişi bulursam onların hatırına bütün kenti bağışlayacağım diye karşılık verdi. İbrahim biraz daha düşünür ve bir dilekte daha bulunur. İbrahim, ben toz ve külüm, bir hiçim dedi. Ama seninle konuşma yürekliliğini göstereceğim. 45 doğru kişi var diyelim. 5 kişi için bütün kenti yok mu edeceksin? Rab, eğer kentte 45 doğru kişi bulursam orayı yok etmeyeceğim dedi. İbrahim, kurtuluş rakamlarını yavaş yavaş indirmeye başlıyor. Önce 50 doğru kişi için yakarırken şimdi sayıyı 45'e indirdi. Rab'be yaklaşım tarzına dikkat edin. Bu adam başkalarının kurtuluşu için kendi canını tehlikeye atarcasına cesaret gösteriyor. Ama Rab'be saygısızlık etmekten kesin olarak çekiniyor. Ben tozla külüm, bir hiçim diyor. İbrahim doğru insan sayısını 45'e indirdi ve böyle bir durumda Rab'bin Sodom kentini yok edip etmeyeceğini sordu. Rab bu durumda kenti yok etmeyeceğini söyledi. İbrahim yine ısrar etti. Bu adamın cesaretine şaşmalıyız. Kendi şahsı için istekte bulunmuyor. Hayır, başkalarının kurtuluşu için istekte bulunuyor. Yeğeni Lut ve ailesi için dua ediyor. İbrahim yine sordu. Ya 40 kişi bulursan? Rab o 40 kişinin hatırı için hiçbir şey yapmayacağım diye yanıt verdi. İbrahim, ya Rab öfkelenme ama 30 kişi var diyelim dedi. Rab, 30 kişi bulursam kente dokunmayacağım diye yanıt verdi. İbrahim, ya Rab, lütfen konuşma yürekliliğimi bağışla dedi. Eğer 20 kişi bulursan, Rab, 20 kişinin hatırı için kenti yok etmeyeceğim diye yanıt verdi. İbrahim, ya Rab, öfkelenme ama bir kez daha konuşacağım dedi. Eğer 10 kişi bulursan, Rab, 10 kişinin hatırı için kenti yok etmeyeceğim diye yanıt verdi diyor Yaratılış 18-29-32 ayetler arasında. Senin değerin nedir değerli dostum? Biz 10 kişiyiz burada. Rab diyor ki, siz 10 kişinin hatırı için dünyayı yargılamam. Yine sorayım değerli dostum, senin değerin nedir? Senin değerin Rab'bin gözünde çok büyüktür. Rab dünyayı 10 kişinin hatırı için yargılamaz. İbrahim sevdiği insanların hayatı için savaş vermektedir. Lut'un hayatını kurtarmak için 50 doğru kişiden 10 doğru kişi yenmişti. Aldığı yanıt İbrahim'i gerçekten şaşırtmış olmalıydı. Demek ki o kocaman kentte 10 doğru kişi bile yoktu. Acaba biraz daha ileriye gidebilir miydi? Sanımca Rab'den istese Rab ona yanıt verecekti. Yeğeni Lut'un doğru olduğunu biliyordu ama emin değildi. Daha fazla sormaktan korkuyordu ama Rabbim bu konuda ne yapacağını da anlamıştı. Zaten Rab konuşmasını bitirmişti. Rab İbrahim'le konuşmasını bitirince oradan ayrıldı. İbrahim de çadırına döndü diyor 33. ayette. Acaba İbrahim sayıları indirmeye devam edip sonunda bir kişiye inseydi Rab ona ne diyecekti? Bence ona yanıt verseydi, bana bak İbrahim, ben insanların yok edilmesinden zevk almam. Özellikle doğru bir kişinin kötülerle yok olmasını asla istemem. Sodom kentinde tek bir doğru kişi olsa onu oradan çıkarıp sonra kenti yok ederdim diye yanıt vereceğini sanıyorum. Buna inanıyorum. Sonuçta da böyle oldu. Rab melekler aracılığıyla Lut'a bu kentten çık çünkü sen çıkmadan kenti yok edemem diye konuşacaktır. Evet, Lut doğru bir kişiydi ama kötü bir toplum içerisinde yaşıyordu. Her ne kadar kötülüğün gölgesinde yaşıyor olduysa da Rab doğru kişiyi kötülerle yok etmez. Bu dünyanın da yargılanacağı bir gün gelecektir. Yarın güneşin doğacağı kesindir. Dünyanın da belli bir günde yargılanacağı kesindir. Ancak şunu bilmeliyiz ki İsa Mesih insanları yargılamak için tekrar geri geldiğinde önce kendisine ait olanları yanına alacaktır. Pavlos, Selanik'teki imanlı topluluğuna bu konuda şöyle yazdı. Kardeşlerim, uyuyanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz. Öyle ki umudu olmayanlar gibi acıya gömülmeyesiniz. Madem İsa'nın ölüp dirildiğine iman ediyoruz, Tanrı uyuyanları da İsa aracılığıyla onunla birlikte geri getirecektir. Bunu size Rabbin bildirisi olarak söylüyoruz. Biz yaşamakta olanlar, Rabbin gelişine dek bırakılanlar, uyuyanların önüne geçmeyeceğiz. Çünkü Rab kendisi buyruk çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borusuyla gökten inecek ve ilk dirilenler Mesih'te ölenler olacak. Sonra biz yaşamakta olanlar, bırakılanlar Rabbi havada karşılamak için onlarla birlikte alınıp bulutlarda götürüleceğiz. Böylece hep Rab'le birlikte olacağız. Evet değerli dinleyicilerimiz. Mesih İsa'da olanlar için ölüm yargısı yoktur. Rab ise bizim günah cezamızı ödemiştir. İşte bu Tanrı sözünün, İncil'in müjdesidir. Ama Mesih'te olmayanları bekleyen kesin bir yargı vardır. Bir sonraki bölümde Sodom ve Gomorra kentlerinin nasıl yargılandığını okuyacağız. Ancak şunu bilmeliyiz ki doğru insan Lut önce kentten çıkarılacak ve sonra yargı inecektir. Mesih'in ikinci gelişi de böyle olacaktır. Önce Rabbin çocukları, inanlılar topluluğu göğe alınacaktır, sonra da yargı gelecektir değerli dinleyicilerimiz.